Ayrım 28, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 328. Folkman yolculuk bölümünü aradı. Biletini değiştirmelerini, ertesi gün Amsterdam'dan Berlin üzerinden dönmesini sağlamalarını istedi. Berlin'deyken Jakob Fischer'le Rauscher konusunu da konuşmak istiyordu. Berlin cinayet masasını aramayı unutmamak için günlüğüne bir not düştü. Saat 11'i biraz geçerken odasına gidip yattı. 2'ye doğru sıçrayarak uyandı. Pencereye yaklaşıp bir sigara yaktı, sonra da perdeleri açtı. Yağmur dinmiş, uzaktan Almanya'nın ışıkları görünür olmuştu. Odasının kapısı açıktı, koridora çıktı. Kızın odasının önüne gelince kapısını açtı. Gece lambası hala yanıyordu. Ama Erika uykuya dalmıştı bile. Yanık çıplak omuzlara, yastığın üzerine dağılmış sarı saçlara baktı. Uzunca bir süre kapının eşiğinde durup kızı seyretti. Ne kadar güzel olduğunu düşünüyordu. Kız haklıydı, kimseye güvenmiyordu. Kıza karşı kaba davranıp davranmadığını, güvenmemekte haklı olup olmadığını düşündü. Kızla yatmak istememesi konusunda söyledikleri de doğruydu. Kızın hem vücut hem de bir çeşit duygu bakımından çekici geldiğinin bilincindeydi. Ama güvensizliği onu hep geri çekilmeye zorluyordu. Asıl engelin kızın babası gibi adamların babaya yaptıkları olduğunu biliyordu. Başka türlüsü mümkün müydü? Babasını sevmişti. Babasının çektiği acıyı silmek ya da bu acıya neden olanlara yaptıklarını ödetmek mümkün olsaydı, bunu yıllar önce yapmış olacağını biliyordu. Uzaktaki bir arabanın kornası düşüncelerini böldü. Gece lambasını söndürmeden önce kızın yastıktaki yüzüne son kez baktı. Pencereye yaklaşıp perdeyi çekti. Pencereden Strasbourg ve kentin karanlıkta göz kırpan ışıkları görünüyordu. Beaconsfield'dan gelen raporu hatırladı. 3 ses, 3 erkek. Gölgeler içinde hareket etmek için ufak bir bilgi daha vardı elinde. Ama işler çok yavaş gelişiyordu. Sie werden alle umgebracht. Hepsi öldürülecek. Banttaki konuşmayı kafasında canlandırdı. Son günlerde öğrendikleriyle birleştirip bağlantıları bulmaya, bilmecenin parçalarını yerine oturtmaya çalıştı. İki ayrı, hatta belki de paralel yol vardı. Şimdi olanlar ile geçmişte yaşananlar. Chaco'daki evdeki insanlarla şimdi yaptıkları ve Charkin ve Schmelz adlı adam ile geçmişi ve fotoğraftaki genç kadın ve bütün bunların şimdiyle ilgisi. Nasıl ve neden? Sanchez'in bir gelişme sağlayıp sağlamadığını merak ediyordu. Bant'taki şiveler Paraguay ile Avrupa arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlıyordu. Ama hangi bağlantı? Lupşun anlattıkları kıza söylediğinden daha çok rahatsız etmişti onu. Oysa hala karanlıkta sendeliyordu. Çarşafların yumuşak ışırtısını duyup döndü. Erika yatakta oturmuş, uykulu gözlerle ona bakıyordu. Konuşmadan önce şaşkınlığını yenmeye çalıştı. ''Joe?'' ''Benim, haydi uyu.'' Çok genç, çok masum görünüyordu. Tıpkı uykudan uyanmış bir çocuk gibi. Camdan giren soluk ışıkta oturan kıza bakınca birden onu ne kadar arzuladığını anladı. ''Söylediğim şeyler için, bazıları için.'' ''Özür dilerim Joe, beni bağışlayacak mısın?'' Sesi yorgunluktan kısıktı. Kızın yatağının kenarına oturup bakarken vücudunun kokusunu duydu. ''Belki de benim suçumdu. Belki söylediklerinde haklıydın.''
''Öyleyse benim için bir şey yapar mısın?''
''Ne?''
''Bana güvenmeye çalış Joe.''
Elini kızın yanağına koydu. Kız yüzünü açık avucun içine bastırdı. Sonra parmaklarının ucunu öptü. Her şey o kadar doğal gelişti ki kızı kendine çekerken dudaklarının altında ağzını buldu. Elini göğüslerden birine kapadı. Kızın yanına yatağa girerken Erika'nın sanki acelesi varmış gibi kendisini üzerine doğru çektiğini, boynunu, yüzünü, dudaklarını öptüğünü, fanilasını çıkarmaya çalışırken tırnaklarıyla sırtında izler açtığını hissetti. Sevişmelerinde Folkman'ı şaşırtan bir yabanıllık, bir vahşet vardı. Sanki ikisi de kontrol edemedikleri bir çılgınlığın pençesindeydi. Sonunda boşaldıklarında ikisinin de vücudu ter içindeydi. Uzun bir süre kıpırdamadan kaldılar. Kızın başı Folkman'ın göğsünün üzerindeydi. Sonra karanlığın içinden kızın sesi duyuldu.
Bana babanı anlat Joe. Ona olanları anlat.
Neden bilmek istiyorsun?
Çünkü seninle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum.
Öteye karanlığa hiç diye baktı. Konuştuğunda sesi üzüntülü yumuşaktı. Almanlar Sudet bölgesine girdiğinde babamın ailesi Polonya'ya, Krakow yakınlarında bir köye göç etmiş. Babam annesiyle babası iki küçük kız kardeşi. Savaş çıktığında güvende olmadıklarını anlamışlar. Einsatzgruppen köyleri basıyor, Yahudileri toplayıp öldürüyormuş. Einsatzgruppen Nazilerin toplama kampından önce oluşturdukları seyyar ölüm birliklerinin adıydı. Bir gün babamın annesiyle babası yiyecek bulmaya gitmişler. Bir daha da dönmemişler. Babam onları bir daha hiç görmedi. Babam 14 yaşındaydı, kızlar da 10 ve 8. Annesiyle babasının dönmediği 5. gün babam başlarına bir şeyler geldiğini anlamış. Köyde Einsatzgruppen'in geldiğini, onları alıp götürdüğünü öğrenmiş. Kaçmaya, Tatra dağlarını aşarak Budapeşte'ye, annesinin akrabalarının yanına gitmeye karar vermiş. Biraz erzak toplamış, kızlara sıcak tutacak elbiseler giydirmiş, yola düşmüşler. 3. gün sınıra varmışlar. Ölüm mangalarından biri onlara yetişmiş. Yakalayıp başka bir grup Yahudi ile birlikte ormanın içinde bir açıklığa götürmüşler. Sığ bir çukurun önünde durdurmuşlar. Babam neler olacağını biliyormuş, herkes biliyormuş. Kız kardeşleri titreşip ağlıyormuş, babam da öyle. Kızlara dokunmamaları için nöbetçilerden birine yalvarmış. Nöbetçiler babama pis Yahudi diye bağırıp bir kenara çekmişler. Kızları soyarlarken seyretmek zorunda bırakmışlar. Sonra da gözünün önünde kızların ırzına geçmişler. Kızları çukura yuvarlayıp kurşunlamışlar. Sonra babamı çukurun kenarında diz çökmeye zorlamışlar. Çok sarhoşmuşlar. İçlerinden biri babamın yüzüne ateş etmiş. Ama çok sarhoş olduğu için sadece yaralamış. Babam çukurun dibinde kız kardeşlerinin cesedinin yanında yatmış ölü gibi. Almanlar işlerini bitirince cesetlerin üzerine toprak atıp gitmişler. Babam orada öylesine kalmış. Hareket edemeyecek kadar korkuyormuş. Güçlükle nefes alabiliyormuş. Hava kararınca üzerindeki topraktan ve cesetlerden kurtulup çukurdan çıkmış. Sonra Almanlar yeniden gelmiş. Akrabalarını götürmüşler. Babam da yakalanmış. Önce Dachau'ya, sonra da Belzen'e gönderilmiş. Ötekilerse fırınlara. Babam hayatta kaldı ama kardeşlerine yapılanları hiç unutamadı. Karanlıkta konuşmadan yatarken kızın nefesini duydu. Kızın ağlayıp ağlamadığını anlamadı, konuşmadı, ses çıkarmadı. O kadar eski bir acıydı ki artık ağlayamıyor, sadece babasını düşünüyordu. Karanlıktaki sessizlik sanki sonsuza dek sürdü. Sonra kızın eli Folkman'ın yüzüne dokundu. Kız bir şey söylemedi yine de, söylenecek bir şey yoktu. 4. Bölüm 28. Kısım Asunción, 18 Aralık Pazar, 14.45. Güneş ışınları bahçeyi yıkıyor, kömür ızgarasının üstünde kalın sulu biftekler ile şişman yağlı sosisler cızırdıyordu. Veyares Sanchez önündeki et parçalarından birine ızgara çatalını saplayıp kanlı pembe tarafını çevirirken gözlerinde iştah belirtisi yoktu. Aklında bir sürü şey vardı, tek bir noktada toplanan bir sürü düşünce. Rudy Hernandez'in yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Morgun soğuk mermerlerindeki hali, beyaz örtü çekilince ortaya çıkan yaralar. Sanchez yüzünü buruşturdu. Bakışlarını iştah kesici et parçasından ayırarak güneşin aydınlattığı bahçeye çevirdi. Bir grup komşu ve dost bir araya gelmiş, ellerinde içkileri gevezelik ediyordu. Tören bittiğinden beri sıkıldıkları belli olan vaftiz kıyafetleri içinde masum kızlar ile üzerlerinde iğreti duran takım elbiseler giymiş oğlanlar çikolatalı pasta yiyip limonata içiyor, bahçenin çimleri üzerinde hopluyordu. Aile görevi, aile görevidir. Maria'nın bakışlarını yakaladığını, kızın el salladığını gördü. Elini kaldırıp gülümsedi. Kız güzeldi, hem de çok güzel, annesine çekmiş. Günü gelecek erkekler kızın bir bakışı için birbirlerini yiyeceklerdi. Ama daha değil, hala masumiyetin tadının çıkarılacağı dönemde.
Kız yaklaştı, beyaz elbiseleriyle bir kuğuyu andırıyordu.
Yemek hazır değil mi baba, acıktım.
Sanchez kapkara kıvırcık saçları okşadı. Daha değil tatlım. Karısı Rosario'nun evden çıktığını, yanına geldiğini gördü. Biraz önce eve girmişti. Sanchez tuvalete gittiğini düşünmüştü ama kadının yüzü asıktı. Kızının omzuna dokundu.
Haydi babaya bir iyilik yapmalıyım. Git bir bak, herkes içkisinden memnun mu?
Kız başını sallayıp kayboldu. Rosario yaklaştı, yüzü hala asıktı.
Bugün izinli olduğunu sanmıştım.
Öyleyim.
Her şey yolunda mı?
Sanchez başını salladı. Etler neredeyse hazır.
Yemekten söz etmiyordum.
Karısının uykulu meraklı gözlerini gördü.
İçeride dedektif Cavales var. Geçerken uğradığını söylüyor. Bize katılmasını söyledim, istemedi. Seninle yalnız konuşmak istiyor.
Nerede şimdi?
Çalışma odanda.
O zaman gidip bir göreyim. Bana bir iyilik yap, ızgarayla ilgilen.
Arkasını dönerken karısının sesini duydu.
Hiç olmazsa bugün izinli olacağını ummuştum.
Omuzlarını silkti. Ben de.
Kaşları çatık kadını yanağından öptü.
Bir polisin kaderinde mutluluk yoktur.
Ne de karısının. Ama bunu evlenme teklif etmeden önce söylemeliydin.
Sanchez gülümsedi. Söyleyip de böyle bir kadını kaybetme tehlikesini mi göze alsaydım? Alaycı bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Sonra kocasına bakıp gülümsedi. Masadan iki kutu bira alıp adama uzattı.
Birini kavale sever. Soğuk bir içkiyi reddedemeyecek gibi görünüyor.
O kadar mı kötü?
Hayır, susamış.
Biraları aldı, bahçeyi geçip eve girdi. Bahçeden sonra ev silindi. Her yerde çiçekler, bitkiler.
Kadınlar bitkilere neden bu kadar düşkündür diye düşündü. Hiçbir zaman çözemeyeceği bir sır.
Cavales'i çalışma odasında bodur ve kavruk bir avize ağacını incelerken buldu. Bodur ve kavruktu. Çünkü Sanchez'in filtresiz sigaralarının dumanına dayanamadığı için gelişememişti. Sanchez kapıyı kapattı, dedektifin yanına giderek birayı uzattı.
Rosario'dan sevgilerle, bir biraya ihtiyacın olduğunu düşünüyor.
Cavales başıyla onayladı, çok sıcak. Bahçeye konuklara baktı, ızgara için güzel bir gün.
Maria'nın vaftizi diye açıkladı Sanchez.
Cavales bekardı, bağ yok, sorumluluk yok ama iyi bir polis, hırslı ama sessiz, disiplinli.
Pekala dedi Sanchez sonunda, tek tatil günümde seni buralara sürükleyen nedir? Ziyarete gelmedin herhalde.
Cavales başını salladı, yorgun görünüyordu. Sanchez gibi o da ömrünü çalışarak geçiriyordu. Çok çalışarak bu dosyaya da günlerini gecelerini vermişti. Sadece bu dosya olsa elde çalıştıracak adam yoktu. İnsanlar yaz tatilindeydi. Sanchez camdan dışarı bakarken birasından bir yudum aldı.
Anlat bakalım.
Yeniden Çarkin'in evine gittim.
Sanchez arkadaşının yüzüne baktı. Devam et.
Evi 3, belki de 4 kere aradığınızı, bir şey bulamadığınızı biliyorum.
Sanchez gülümsedi. Gidip kemikleri toplayayım dedin değil mi?
Cavales başıyla onayladı.
Öyle gibi.
Peki bizlerin bulamayıp da senin gözünden kaçmayan neymiş?
Bir şey bulduğumu nereden çıkarıyorsunuz?
Bir odayken yüzümü görmekten gına getirdiğini biliyorum. O kadar çekici bir adam olmadığımı da.
Cavales sırıttı.
Haklısınız. Bir şey bulduğunu tahmin ettiğim konusunda mı, yoksa çekici bir adam olmadığımı söylerken mi?
Birincisi.
İyi, bir an duygularımla oynadığını sanmıştım.
Belli belirsiz gülümsedi, birasını yudumladı, gözlerini kırpıştırdı.
Ne bekliyorsun?
Bütün odaları yeniden elden geçirdim, tepeden tırnağa, bir şeyi atlamış mıyız diye.
Durakladı.
Atlamışız.
Sanchez gözlerini kaldırdı. Neyi atlamışız?
Fotoğrafları.
Sanchez gözlerini kırpıştırdı. Anlat.
Fotoğraflar. Herkes fotoğraf saklar. Albümler, arkadaşların resimleri, tanıdıklar, akrabalar.
Sanchez başını salladı.
Yoktu. Hiç fotoğraf yoktu. Hatırlıyorum. Sadece bir tane. Çarkin'in kendi resmi. Yatak odasında, baş ucundaki etajerin üzerinde.
Benim de anlatmak istediğim bu. Yatak odasınınkinin dışında başka fotoğraf yoktu dedi Cavales sessizce. İhtiyarlar bütün resimleri saklarlar.
Sanchez gülümsedi, adamın kafası çalışıyordu.
Devam et.
Çarkin'in uşağıyla konuştum. Fotoğraflardan bahsedince çok rahatsız oldu. Daha önce hiç görmediğim kadar rahatsız. Sanki bir şeyler saklamak ister gibi.
Saklıyor muymuş?
Kavalis başıyla onayladı. Birasından bir yudum aldı. Bir sigara yaktı, bir tane de Sanchez'e uzatıp yaktı. Emin olabilirsiniz.
Kavalis pencerenin ötesindeki insanlara baktı. Sonra bakışlarını yeniden Sanchez'e çevirdi.
Ona anlattım. Bilip de bize söylemediği bir şey çıkarsa başının büyük belaya gireceğini anlattım. Onu karakola götürmeye geldiğimi söyledim. Adam kötü oldu. Hiçbir kabahati olmadığını söyledi.
Ama ne kabahat işlemişti?
Çarkin'in intihar ettiği günün ertesinde biz daha evi iyice arayamadan birinin geldiğini söyledi. Bir iş adamı sanmış. Polisin neler yaptığını sormuş. Çarkin'in geride kağıt bırakıp bırakmadığını öğrenmek istemiş. Uşak bırakmadığını söyleyince eve bir göz atmak istemiş. Uşak kabul etmeyince de adam işbirliği yapmasının kendi yararına olacağını anlatmış.
Tehdit mi etmiş?
Kavalis omuzlarını silkti. İma etmiş.
Devam et.
Adam evi sıkı sıkı aramış. Çarkin'in fotoğraf albümlerinden bazılarını almış.
Ve?
Hepsi bu. Bir de tabii uşağa buraya geldiğini, bir şeyler götürdüğünü, kimseye anlatmamasını tembihlemiş.
Sanchez içini çekti, dumanı üfledi. Pencerenin yanındaki koltukta oturuyordu.
O ziyaretçi dedi, adını öğrenebildin mi?
Kavalis gülümseyip başını salladı. Dostça bir tartışmadan sonra.
Kimmiş?
Franz Lieber.
O da kim?
Şimdilik tek bildiğim Çarkin'in tanıdığı olduğu ama ismin Alman ismi olduğu açık.
Sanchez pencereden dışarıya, güneşli bahçeye, neşeli insanlara baktı. Maria başka bir kızla elbisesini karşılaştırıyordu. Karısı bir grup kadının ortasında durmuş gülüyordu.
O kadını seviyordu, hem de çok. Birçok kez polislik yerine başka meslek seçmiş olmayı, böylelikle karısı da Maria'ya daha çok zaman ayırabilmeyi istemişti.
Kavalis'e döndü.
Bana bir saat ver, seninle büroda buluşalım. Lieber'in adresini biliyorum, geçmişiyle ilgili bilgileri de.
İstettim bile, gündüz vardiyasından iki kişiyi bu işle görevlendirdim.
Sanchez başını salladı, öyleyse bir saat sonra.
Kavalis birasını bitirmeden gidince Sanchez pencereye yaklaştı. Güneş çimenleri aydınlatıyordu, kahkahaları duydu. Neşelenilecek bir gün. Rosario gitmesinden hoşlanmayacaktı ama yapması gereken şeyler vardı. Saatine baktı, yarım saat daha, sonra büroya gidecekti. Sigarasını söndürdü, konuklarının yanına gitti.
16.35 Randevu evi Plaza Uruguay'da tren istasyonunun yanındaydı. Dıştan yıkık dökük görünmesine rağmen içi görkemliydi. Karton piyerler, pahalı duvar kaplamaları, ipek çarşaflı yataklar, müşterilerin terli ve yorgun vücutlarını temizleyebilmeleri için saunalar, duşlar, seçici müşteriler için özel olarak döşenmiş gösterişli odalar. Kızlar da öyle. Asunción'un en iyileri aynı zamanda da en pahalıları olarak bilinirlerdi. Lieber en çok 15'inde bir kız seçmişti. Arkadaşıysa daha olgun bir kadını tercih etmişti. Büyük göğüslü, geniş kalçalı, 30'unda bir kadını. İki şişe şampanya getirilmiş, buz kovasına yerleştirilmişti. İyice sarhoş olup seviştikten sonra Lieber cüzdanını aldı, incecik sabahlıklarını giymeye çalışan kızlara doğru bir deste banknot fırlattı. İkinci adam hala yatıyordu. Elinde şampanya bardağı, yüzünde bir tebessüm.
Alın dedi Lieber kızlara, ödülünüz.
Kızlar çıkmaya hazırlanırken Lieber büyük olanına döndü.
Arkadaşımla bir iş konuşacağız dedi. Rosa'ya rahatsız edilmek istemediğimi söyle.
Kız başını salladı, arkadaşının kolunu dürttü, kapıya yöneldiler. Lieber incecik sabahlığın altından görünen kalçaların yuvarlaklığını giderek azalan bir istekle seyretti. Masanın üzerinden iki bardak ile yarısı dolu şampanya şişesini aldı. Yatakta oturan çıplak adama döndü.
Pablo, nasıl, memnun musun?
Lieber'in karşısındaki ufak tefek biriydi. Adı Pablo Arcades. 35 yıllık hayatının 10 yılını Seguridad subayı olarak geçirmişti. Lieber'in değeri biçilmez tanıdıklarından biriydi. Özellikle de iki önemli zaafı olduğu anlaşıldıktan sonra. Para ve kadın. Üzerinde oynanacak, kullanılacak zaaflar. Adam pantolonunu çekerken sırıttı.
Beni bilirsin, bütün gün düzüşebilirim.
Fermuarını çekti, gömleğinin düğmelerini ilikledi.
Parayı getirdin mi?
Sonra, önce konuşalım.
18.02
Lieber karanlığın gölgelendirmeye başladığı Asunción sokaklarında araba kullanıyordu. 10 dakika önce arabasından telefon etmiş, listedeki isimlerden, ağdaki isimlerden kızın adını doğru hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmek istemişti. Kızın acilen durumdan haberdar edilmesi gerekiyordu. Lieber bu kadarından emindi. Olan biten kıza anlatılmalı, bunların doğurabileceği sonuçlar gözlerinin önüne serilmeliydi. Arka adresten aldığı öteki bilgileri ilgili yerlere iletecekti. Onlarla ilgili olarak da harekete geçmek gerekecekti. Hem de hemen. O adamlarla ilgilenmek gerekecekti. Folkman ve Sanchez. Folkman'ın rolünü hala kavrayamıyordu. DSE'de bir İngiliz görevlisi, Alman bile değil. Oysa Alman olması gerekirdi. Lieber başını salladı, anlayamıyordu. Kız açıklayabilirdi belki. Kızla daha önce neden temasa geçilmediğini de anlayamıyordu. Orospu'nun niyeti neydi acaba? Yapacaklarını teker teker düşündü. Önce güvenliği, sonra da Meksiko City'de Kruger'i aramalı. 48 saat daha orada olacaklardı. İhtiyar Halder'le ve bir de Brezilyalı'yla. Ernesto'yla iş görüşülecek, bir de ziyaretçiler gelecekti tabii. Saygılarını sunmak için, gelecek günlerle ilgili öğütlerini, önerilerini iletmek için. Arkadis'in verdiği bilgiler tartışılacak, kararlar alınacaktı. Kızın durumu da açıklığa kavuşturulmalıydı. Ya ağın dışına alınacak ya da olduğu yerde kalacaktı. Lieber Mercedes'i evin kapısından içeri hızla soktu. Lastikler çakıl taşlı yolun üzerinde yanık kokusu çıkarıyordu. Gözünün ucuyla açık kapıların arkasında duran iki adamı gördü. Gördüğüne de şaşırdı. Onları geçeli 15 metre olmuştu. Frene basmak üzereydi ki ikinci bir olağan dışılık gördü. Evin giriş kapısının üzerindeki ışık yanmıştı ve altında duran iki kişiyi aydınlatıyordu. Kapının önünde de şimdiye kadar hiç görmediği beyaz bir araba vardı. Bütün vücudunu korku kapladı ama zaman kalmamıştı. Çakıl taşı kaplı yolun tepesine varmış, beyaz arabanın önünde durmuştu. İki adam yaklaşırken arabadan indi. ''Neler oluyor, kimsiniz siz?'' diye sordu Lieber. Adamlardan biri konuştu, kısa boylu, şişman ve solgun yüzlüydü. Ütüsüz elbisesi şişman vücudunun üzerinde bir torba gibi duruyordu. ''Senyor Lieber değil mi?'' Lieber cevap vermedi. Şişman adam belli belirsiz gülümseyip başını kaldırdı. ''Adım Sanchez, yüzbaşı Veyares Sanchez.'' 28. Ayrımın sonu, sayfa 342.